Ayrım 57, sayfa 421. Ulrich, günümüzde her şey bu arada ile şimdilik arasında olup bitiyor dedi. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü aklımızın vicdanı bizi yaratılışımız bağlamında korkunç bir vicdansızlığa sürüklemekte. Şimdi Ulrich kendine de bir kez daha viski koymuştu. Ve ayaklarını da divanın üstüne çekmişti. Yorulmaya başlıyordu. Her insan aslında yaşamın bütünü üzerine düşünür diye açıkladı. Ama dikkatli düşündüğü ölçüde yaşamın sınırları da daralır. Olgunlaştığında karşındaki insan belli bir milimetre kareyi bütün yeryüzünde belki ancak iki düzine insanın yapabileceği kadar iyi tanımaktadır. Kendilerini o kadar iyi tanımayan bütün insanların ona ilişkin konularda saçma sapan konuştuklarının çok iyi bilincindedir. Ama buna karşın olduğu yerde kıpırdanmamak zorundadır. Çünkü yerini bir mikromilimetre bile terk etse bu kez kendisi saçma sapan konuşmaya başlayacaktır. Şimdi Ulrich'in yorgunluğu masada duran içki gibi incecik altın sarısına dönüşmüştü. Demek ki ben de yarım saattir saçma sapan konuşmaktayım diye düşündü. Ama bu rehavet hoşuna gidiyordu. Tek korktuğu Bonedea'nın yanına oturmaya kalkışmasıydı. Bunu önleyebilmenin tek bir yolu vardı. Konuşmak. Başını dayamış ve Medici'lerin şapelindeki mezar figürleri gibi usanmıştı. Bu, aklına ansızın gelmişti. Ve gerçekten de bu konumu alırken bedeninden sanki bulut gibi bir görkem geçmişti. Ve Ulrich kendini olduğundan daha büyük algıladı. O zamana kadar yalnızca yabancı nesneler gözüyle bakmış olduğu o sanat eserlerini şimdi uzakta olmasına karşın anladığına inandı. Ve konuşacak yerde sustu. Bonedea da bir şeyler hissetmekteydi. Bu, anlaşılamayanın adlandırılması gibi bir andı. Ansızın suskunlaşan bu iki insanı biraz oyunsu bir yücelik birleştirmişti. Benden geriye ne kaldı diye düşündü Ulrich açı açı. Belki de yalnızca yürekli ve satın alınamaz olan, kendini iç dünyanın özgürlüğü uğruna dış dünyadaki yasaların çok azına saygı gösterdiğine inandırmak isteyen bir insan. Ancak iç dünyanın özgür olması demek, insanın her şeyi düşünebilmesi, her insani durumda neden kendini ondan bağımlı kılmasına gerek bulunmadığını bilmesi ve insanın kendini neden bağımlı kılması gerektiğini de asla bilmemesi demektir. Onu bir an için sarmış olan o tuhaf ve küçük duygu dalgasının yine dağılıp gittiği, pek mutlu denemeyecek o anda Ulrich, her şeyde iki ayrı yan keşfetmeye ilişkin bir yetenekten, hemen bütün çağdaşlarının özelliğini oluşturan, kuşağının eğilimi ya da aynı zamanda yazgısı anlamına gelen o ahlaki parçalanmışlıktan başka bir şeye sahip olmadığını itiraf etmeye hazırdı. Dünya ile ilişkileri soluklaşmış, gölgemsi ve olumsuzlayıcı olmuştu. Bonedea'ya kötü davranmaya ne hakkı vardı? Aralarında hep aynı öfkeli konuşmalar geçiyordu. Bu konuşma, boşluğun içinde bir silah sesinin katmerli yankalandığı ve hiç itip gitmediği iç akustiğinden kaynaklanıyordu. Bonedea ile başka türlü konuşamaması Ulrich'i üzmekteydi. Bu tür konuşmanın ikisine de verdiği acı için aklına pek de anlamlı olmayan ama hoş bir at, boşluğun Baroku diye bir at gelmişti. Bonedea'ya güzel bir şey söylemek için doğruldu. Şu anda aklıma bir şey geldi diyerek hala saygınlık aşılayan bir ifadeyle oturmakta olan Bonedea'ya döndü. Tuhaf bir şey, dikkate değer bir fark. Sorumlu tutulabilme ehliyeti bulunan insan her zaman başka türlü de davranabilir. Bu ehliyeti bulunmayan ise bunu asla başaramaz. Bonedea buna çok anlamlı bir yanıt verdi. Ama sen de dedi. Bu tek kesintiydi ve suskunluk çemberi yeniden kapandı. Bonedea, Ulrich'in onun yanında genel konulardan söz etmesinden hoşlanmıyordu. Attığı bütün yanlış adımlara karşın, haklı olarak kendini hala ona benzeyen insanların oluşturduğu bir kitlenin içinde hissetmekteydi. Ve bu insanlara duygular yerine düşünceler sunmanın yol açtığı iletişimsizlik, abartı ve yalnızlık konusunda da doğru bir sezgiye sahipti. Yine de Bonedea'da suç, aşk ve hüzün, şimdi son derece tehlikeli bir düşünce çemberinde birleşmişti. Artık Ulrich ona hiç de yeniden buluşmalarının başında olduğu kadar ürkütücü ve mükemmel gelmiyordu. Bu eksikliğin yerine Ulrich, Bonadea'nın idealizmini, annesinin kucağına koşmak isteyen fakat aradaki bir engeli aşmaya cesaret edemeyen bir çocuk gibi körükleyen, çocuksu bir yan kazanmıştı. Bonadea, Ulrich'e karşı artık uzun bir zamandan bu yana gerginlikten, bütün sınırlamalardan ve bağlardan uzak bir sevecenlik duymaktaydı. Ama Ulrich, onun buna ilişkin ilk dokundurmasını geri çevirdiğinden bu yana, Bonadea da kendini zorla geriye çekmişti. Son ziyaretinde burada, Ulrich'in divanının üstünde nasıl soyunuk ve zavallı bir durumda yatıp kaldığını henüz unutmamıştı ve zorunda olduğu takdirde Ulrich karşısında gerektiğinde rakibesi Diotima kadar kendine hakim olabilen birisinin bulunduğunu anlasın diye sandalyesinde sonuna kadar şapkasını ve peçesini çıkarmadan oturmaya karar vermişti. Bonadea, her zaman bir aşığının yakındığı nedeniyle kapıldığı büyük heyecanın içerisinde büyük bir düşüncenin eksikliğini hissederdi. Gel gelelim bu, heyecanlardan yana zengin ama anlamdan yana yoksul olan yaşamın ne yazık ki bütünü için söylenebilecek bir şeydir. Fakat Bonadea bunu bilmiyordu ve herhangi bir düşünceyi dile getirmeye çabalıyordu. Ulrich'in düşüncelerinde gereksindiği saygınlık eksikti ve Bonadea büyük bir olasılıkla daha güzel ve duygulardan yana daha zengin bir düşünce aramaktaydı. Ancak ideal çekingenlik ile sıradan çekim gücü ve vaktinden önce çekim gücüne kapılma karşısındaki büyük korku, Bonadea'da içinde başarısız eylemlerin nabız gibi attığı suskunluğun ve onu bir an için sevgilisiyle birleştirmiş olan büyük dinginliğe ilişkin anının itici gücüyle karışmaktaydı. Sonunda bu, havanın yağmurla dolu olması ama yağmurun yağmaması gibiydi. Bütün tene yayılan ve Bonadea'yı kendi üzerindeki egemenliğini farkına varmaksızın yitirebileceği düşüncesiyle ürküten bir tutukluluktu. Ve ansızın bütün bunlardan bedensel bir yanılsamaya, bir pireye dönüşüverdi. Bonadea, bunun bir gerçek mi yoksa bir düş mü olduğunu bilemiyordu. Beyninin içerisinde bir ürperti, inanılırlıktan uzak bir izlenim hissetmekteydi. Sanki bir düşünce ötekilere olan gölgemsi bağımlılığından sıyrılmıştı ama yine de bir düşten başka bir şey değildi. Bununla eş zamanlı olarak Bonadea, teninde de gerçekliğinden kuşku duyulamayacak bir ürperti hissetmişti. Soluğunu tuttu. Bir şeyin tap tap tap merdivenlerden çıkması, insanın merdivenin boş olduğunu bilmesi ama buna karşın tap tap tap seslerini açıkça duyması gibi bir şeydi. Bonadea, zihni bir şimşekle aydınlanmışçasına bunun kaybolan ayakkabı tekinin istenmeyen bir devamı olduğunu kavrayıverdi. Bu, bir hanımefendi için çok yoksul bir bilgi kaynağı demekti. Yine de Bonadea, bu hayaleti kafasından kovmak istediği anda güçlü bir böcek ısırığını andırır bir şey hissetti. Hafiften bir çığlık attı. Yanakları kıpkırmızı kesildi ve Ulrich'ten aramada kendisine yardımcı olmasını istedi. Bir pire de bedende bir aşığın hoşlandığı yerlerden hoşlanır. Bonadea'nın çorapları ayakkabılarına kadar arandı. Bluzunun önünün açılması gerekti. Bonadea, pirenin ya tramvaydan ya da Ulrich'ten kendisine sıçramış olabileceğini söyledi. Ancak pire bulunamıyordu ve geride herhangi bir iz de bırakmamıştı. "Neydi bu, bilemiyorum," dedi Bonadea. Ulrich, beklenmedik bir biçimde halden anlarmışçasına gülümsedi. Bunun üzerine Bonadea, kötü davranış küçük bir kız gibi ağlamaya başladı. '64. General Sturm von Bordwehr'in Diotima'yı ziyareti. General Sturm von Bordwehr, Diotima'yı ziyaret etmişti. General, Savaş Bakanlığı'nın büyük kurucu toplantıya gönderdiği subaydı. General toplantıda herkesi etkileyen bir konuşma yapmış, fakat barış amaçlı büyük girişim için bakanlıklar örnek alınarak komisyonlar kurulurken, Savaş Bakanlığı'nın anlaşılır nedenlerden ötürü atlanmasını engelleyememişti. Küçük göbeğiyle ve dudağının üstündeki bıyıktan çok küçük bir fırçayı andıran tüy birikintisiyle pek gösterişli bir general sayılamazdı. Yüzü yuvarlaktı ve birlik subayları için öngörülmüş evlilik kurallarının gerektirdiğinin dışında hiçbir mal varlığının bulunmaması durumunda aile çevresinin ifadesi nasıl olursa öyle bir ifade taşıyordu. General Diotima'ya görüşme odasında askere sade bir rol tanınmış olduğunu söyledi. Savaş Bakanlığı'nın komisyonların oluşturulması sırasında hesaba katılmaması siyasi nedenlerden ötürü kendiliğinden anlaşılır bir şeydi. Yine de general planlanan eylemin dışa doğru etki göstermesi gerektiğini iddia etme cesaretini gösteriyordu. Dışa doğru etki gösteren ise yalnızca bir halkın gücü olabilirdi. General, ünlü filozof Treschke'nin devletin kendini halkların savaşında ayakta tutma gücü olduğunu söylediğini ineledi. Barış zamanlarında sergilenen güç savaşı uzak tutardı ya da en azından acımasızlığını azaltırdı. General daha bir çeyrek saat boyunca konuştu. Lise yıllarından beri hala aklında kalmış olduğunu söylediği bazı klasik alıntılardan yararlandı ve hümanist eğitimine geçen o yılların yaşamının en güzel yılları olduğunu iddia etti. Diotima'ya hayranlık duyduğunu ve onun büyük oturumu yönetme biçimini çok beğendiğini hissettirmeye çalıştı. Bir kez yenilemek istediği tek nokta, başka büyük devletlerinkinden geride kalacak bir savunma yapısının barışçı anlayışın en anlamlı ifadesi olabileceğiydi. Buna ek olarak ordunun sorunlarına geniş bir halk kesiminin kendiliğinden ilgi duymasının da güvenle beklenebileceğini açıkladı. Bu sevimli general, Diotima'nın içine aslında müthiş bir korku salmıştı. O zamanlar İnkralya'da aileler vardı. Kızları subaylarla evlendiklerinden subaylar tarafından ziyaret edilirlerdi. Ve yine aileler vardı. Kızları çeyiz parası olmadığından ya da ilke gereği subaylarla evlenmezlerdi. Ve bu yüzden subaylar tarafından da ziyaret edilmezlerdi. Diotima'nın ailesi her iki nedenle birden ikinci gruba girenlerdendi. Ve bunun sonucunda dürüst ve güzel bir kadın olan Diotima'nın askerlere ilişkin edindiği fikir aşağı yukarı üstü renkli paçavralarla kapatılmış bir ölümü düşünmek gibiydi. Yanıt olarak dünyada yüce ve iyi çok şeyin bulunduğunu, bu nedenle seçim yapmanın kolay olmadığını belirtti. Onca materyalist hayhuy içerisindeki bir dünyada anlamı büyük olan bir işaret verebilmek elbet önemli bir ayrıcalıktı. Fakat aynı zamanda da ağır bir görevdi. Ayrıca açıklama sonuç olarak halkın içinden kendiliğinden gelmeliydi. Bu nedenle Diotima kendi isteklerini biraz geri planda tutmak zorundaydı. Diotima sözcüklerini özenle, sarı siyah sicimlerle birleştirircesine dizdi. Ve yüksek bürokrasinin yumuşak, tütsü gibi sözcüklerini de dudaklarıyla yaktı. Fakat general veda edip ayrıldıktan sonra bu soylu kadının iç dünyası çaresizlik içerisinde yıkıldı. Nefret gibi aşağılık bir duyguyu taşıyabilseydi eğer, bu gözleri yaltaklanma ifadesiyle, göbeği de altın düğmelerle dolu, kısa boylu ve yuvarlak vücutlu adamdan nefret ederdi. Ama böyle bir şey yapabilmesi olanaksız olduğundan sadece kendini hakaret görmüş hissetti ve bunun nedenini kendine açıklayamadı. Kış soğuğuna rağmen pencereleri açtı ve odanın içerisinde eteklerini hışırdatarak birkaç kez gidip geldi. Pencereleri yine kapattığında gözleri yaşlarla dolmuştu. Çok şaşkındı. İkinci kez bir nedeni bulunmaksızın ağlıyordu. Kocasının yanında neden öyle yaptığını açıklayamaksızın ağlamış olduğu geceyi anımsadı. Bu kez ise olayın belli bir içeriğe dayanmaksızın yalnızca sinirden kaynaklandığı daha da belirgindi. O şişman subay gözlerini bir sarımsak gibi yaşartmıştı. Ve bu yaşlara doğru dürüst bir duygunun da eşlik etmesi söz konusu değildi. Diotima bundan haklı olarak tedirginliğe kapılmıştı. Sezgi dolu bir korku görünmeyen bir kurdun çitlerinin çevresinde dolaştığını ve bu kurdu düşüncelerin gücüyle kovma zamanının çoktan geldiğini söylüyordu. Bu yüzden Diotima generalin ziyaretinin ardından daha önce öngörülmüş olan ve büyük düşünürlerin katılacakları toplantıyı daha çabuk düzenlemeye karar verdi. Bu toplantı vatan için düzenlenen eyleme bir içerik sağlamakta ona yardımcı olacaktır. 65. Arnheim ile Diotima arasındaki konuşmalardan. Tam o sırada Arnheim'ın bir yolculuktan dönmüş olması ve elinin altında bulunması Diotima'nın yüreğini hafifletti. Arnheim hemen, "Daha birkaç gün önce kuzeninizle generaller üzerine bir konuşma yaptık," diye karşılık verdi. Ve bu açıklamayı, düşündürücü bir konuyu işin aslının ne olduğunu açıklamak istemeksizin ima eden birinin ifadesiyle yaptı. Diotima, çelişkilerle dolu ve eyleme ilişkin büyük düşünceyi pek coşkuyla karşılamayan kuzeninin, üstelik bir de generalden kaynaklanan belirsiz tehlikelere zemin hazırladığı izlenimini edindi. Arnheim konuşmayı sürdürdü. "Konunun kuzeninizin önünde alaya alınmasını istemiyorum." Bu sözcüklerle yeni bir dönüm noktasını başlatmış oldu. "Fakat amacım konuya uzak biri olarak düşünebilmenizin neredeyse olanaksız olduğu bir noktayı size hissettirmek. İş yaşamı ile edebiyat arasındaki ilişkiden söz ediyorum. Burada sözünü ettiğim doğal olarak geniş çaplı, yani doğduğum nokta nedeniyle ilgilenme misyonunu taşıdığım dünya çapındaki iş yaşamı. Bu iş yaşamı edebiyatla akrabadır. Çünkü akıl dışı neredeyse mistik denilebilecek yanları vardır. Dahası özellikle iş yaşamının bunlara sahip olduğunu söylemek istiyorum. Paranın çok sabırsız bir iktidar olduğunu anlamanızı isterim. İnsanların benliklerini bütünüyle anladıkları her şey büyük bir olasılıkla belli bir sabırsızlığı da içerir," diye karşılık verdi. Aklı hala konuşmanın tamamlanmamış ilk bölümünde olan Diotima çekingen bir ifadeyle. "Özellikle para," dedi Arnheim hemen. "Budalalar para sahibi olmanın keyif verdiğini düşünürler. Gerçekte ise bu çok tedirgin edici bir sorumluluktur. Burada bana bağımlı olan, bu nedenle de kendileri için neredeyse kaderin temsilciliğini yaptığım sayısız insandan söz etmek istemiyorum ama izin verirseniz sadece büyük babamın Ren bölgesindeki orta büyüklükte bir kentte işe pislikleri temizlemekle başlamış olduğunu söylemek istiyorum." Bunları duyan Diotima kendisine ekonomik emperyalizm gibi gelen ani bir ürperti hissetti. Ama bu bir karışıklıktan kaynaklanmıştı. Çünkü içinden geldiği toplumsal kesimin ön yargılarından o da tümüyle arınmış değildi. Pislikleri temizlemek deyince kendi yöresindeki kullanım doğrultusunda birinin kendi pisliğini temizlemesini anlamış, bu yüzden de dostunun bu cesur itirafı karşısında yüzü kızarmıştı. İtirafçı, "Çöpleri yararlı kılmaya yönelik bu çalışmayla," diyerek konuşmasını sürdürdü. Büyük babam, Arnheimların sonraki nüfuzlu konumlarının da temelini atmış oldu. Öte yandan babam da kendisinin 40'lı yıllarda bu firmayı dünya çapında bir işletme haline getirdiği düşünüldüğünde karşımıza bir self-made man olarak çıkar. Babam yalnızca bir ticaret okulunun iki sınıfını bitirebilmişti ama bir bakışta dünyadaki en karışık ilişkileri bile anlardı ve bilmesi gereken ne varsa başkalarından daha önce öğrenmiş olurdu. Ben hem ulusal ekonomiyi hem de akla gelebilecek bütün bilimleri inceledim. Oysa babam bunlara tümüyle yabancıydı ve buna rağmen nasıl başardığına herhangi bir açıklama getirebilmek olanaksız. Gel gelelim, en ufak bir başarısızlığa bile uğramadı. Yalın, görkemli ve sağlıklı bir yaşamın sırrı işte budur. Babasından söz ederken Arnheim'ın sesi ders vermeyi çağrıştıran dinginliğinin herhangi bir yerinde küçük bir çatlak varmış gibi alışılmadık saygı dolu bir ton almıştı. Ulrich daha önce yaşlı Arnheim'dan sadece ufak tefek yapılı, geniş omuzlu, yüzü kemikli, basık burunlu, hep önü açık bir frak giyen ve ise senetlerini de tıpkı bir satranç oyuncusunun piyonlarını yönetmesi gibi yılgınlık nedir bilmeksizin ve özenle yöneten biri diye söz edildiğini söylemiş olduğundan bu ses tonu Diotima'ya daha da bir çarpıcı geldi. Ve Arnheim onun yanıtını beklemeksizin kısa bir aradan sonra devam etti. "Bir işletme, sözünü ettiğim çok az sayıdaki işletmelerin kapsamına eriştiğinde, yaşamın bu işle şu ya da bu biçimde ilintisi bulunmayan hemen hiçbir alanı yoktur. Böylesi küçük çapta bir kozmos demektir. sanata, ahlaka, politikaya ilişkin ve görünüşte ticaretle hiçbir ilgisi bulunmayan ne kadar çok sorunun kimi zaman babamla yaptığım görüşmelerde sözünü etmek zorunda olduğumu bilseydiniz şaşar kalırdınız. Ancak firma artık kahramanlık dönemleri diye adlandırdığım o ilk dönemlerdeki kadar atılım yapmıyor. Çünkü durumları ne kadar iyi olursa olsun tıpkı bütün organik varlıklar gibi işletmeler içinde gelişmenin esrarlı bir sınırı var. Bugün artık neden hiçbir hayvanın bir filin büyüklüğünü aşamadığını hiç sordunuz mu kendi kendinize? Aynı sırra sanatın tarihinde ve halklarla kültürlerin yaşamlarıyla zaman arasındaki tuhaf ilişkilerde de rastlıyoruz. Diotima şimdi çöplerin yararlı maddelere dönüştürülmesi konusundan ürkmüş olduğu için pişmandı ve kafasının karıştığını hissediyordu. Yaşam böyle sırlarla doludur. Karşısında aklın tümüyle yetersiz kaldığı bir şey var. Benim babam ise o şeyle ittifak halinde. Ama sizin kuzeniniz gibi biri, dedi Arnheim, kafası hep her şeyin nasıl daha farklı ve daha iyi yapılacağıyla dolu olan bir eylemci. Bunu anlayamaz. Ulrich'in adı yine geçince, Diotima, kuzeni gibi bir erkeğin asla onun üzerinde nüfus sahibi olduğunu iddia edemeyeceğini dudaklarında beliren bir gülümsemeyle dile getirdi. Arnheim'ın yüzünde bir armut gibi pürüzsüz olan, biraz sarımsı teni yanaklarına kadar kızarmıştı. Arnheim, Diotima'nın uzunca bir zamandan bu yana onda uyandırdığı tuhaf bir gereksinime, kendini bu kadına son bilinmezlik noktasına kadar hiç korumasız açma gereksinimine boyun eğmişti. Şimdi ise yine kendi içine çekildi, masadan bir kitap aldı, başlığını sökmeksizin okudu, kitabı sabırsız bir ifadeyle yerine bıraktı ve Diotima'nın üzerinde o anda giysilerini toplayan, böylece de çıplak olduğunu kadına hissettiren bir insanın hareketi kadar sarsıcı etki yaratan her zamanki sesiyle konuştu. Konudan çok uzaklaştım. Size generale ilişkin olarak söylemek istediğime gelince, yapabileceğiniz en iyi şey en kısa zamanda planınızı gerçekleştirmek ve hümanist ruhun ve onun tanınmış temsilcilerinin yardımıyla eyleminizi yüceltmektir. Ama bu arada generali temelli reddetmemiz de gerekmiyor. Belki de general şahsen iyi niyetlidir. Siz de benim ruhu salt iktidar alanına taşıma fırsatından asla kaçmamak gerektiği yönündeki ilkemi bilmektesiniz. Diotima onun elini yakaladı ve bu konuşmayı veda sözcükleriyle özetledi. İçtenliğinizden ötürü size teşekkür ederim. Arnheim yumuşak eli bir an için kararsızlıkla kendi elinde bıraktı ve bakışlarını sanki bir şeyi söylemeyi unutmuşçasına bu ele dikti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Treitschke, Treitschke, Ren, Ren, Self-Made Man, Self-Made Man.